Ayrım 16, sayfa 138. Görevli birlikler kuşatma için belirlenen yerlere yerleşiyorlardı. İsyancılar bu ara Hınıs'a, Çemişgeze'ye saldırmış ama başarılı olamamışlardı. Eyni zorlamışlardı. Doğu'da Muş'la bağlantıyı kesmeyi başarmış, Varto'yu ele geçirmişlerdi. Bir kol Bulanık ve Malazgirt'e girdi. Devlet binalarını yağma ettiler. Siverek'te karışıklık çıkardılar. Güneyde de birkaç gün sonra Silvan'ı ele geçireceklerdi. İsyan bölgesinin dışındaki uzağındaki bazı aşiretlerde de kaynaşma gözlenmekteydi. Dipnot Aşiretler Raporu Kaynak Yayınları 2003 2. Basım. Şeyh Said Efendi'nin Diyarbakır yakınlarından ayrılmadığı duyuluyordu. Gerçekten ayrılamıyordu. Diyarbakır'ı alamazsa bütün emeklerin, hayallerin ve dökülen kanın boşa gideceğini bilmekteydi. Diyarbakır'ı fethetmek, Cizre'ye bir kol yollayıp İngilizlerle bağlantı kurmak, yardım, akıl, para almak zorundaydılar. Mardin'i alırlarsa Suriye ile de ilişki kurulabilirdi. Orada da dost aşiretler, örgütler ve Fransızlar vardı. 11 Mart'ta kuvvetlerini dualar ederek, okuyup üfleyerek Diyarbakır'ı fethetmek üzere bir daha hücuma kaldırdı. Bu savaş çok kısa sürdü. İsyancılar çok çabuk dağıldılar, evlerine kadar kaçtılar. Şeyh Said Efendi İstiklal Mahkemesi'nde bu dağılmayı askerime evlerine gitmeleri için 6 gün izin verdim diye açıklayacaktı. Küçük müfrezelerle Diyarbakır yakınındaki tüm yerleşim noktaları isyancılardan temizlenmeye başladı. Dipnot Behçet Cemal, sayfa 64-65. Ankara İstiklal Mahkemesi, Doğu İstiklal Mahkemesi'nin görev alanı dışında kalan yerlerdeki olaylara bakmakla yetkiliydi. Bazı üyelerin istifaları nedeniyle hemen göreve başlayamadı. Sonunda mahkeme kurulu şöyle oluştu. Başkan Ali Çetinkaya, Savcı Necip Ali Bey, Üyeler Kılıç Ali Bey, Rize Milletvekili Ali Bey, Yedek Üye Doktor Reşit Galip Bey. Bu mahkeme gelecek yıl suikast olayına ve İttihatçılar davasına bakacak, sert tutumu ve verdiği kararlar dolayısıyla tartışmalara yol açacaktı. 12 Mart 1925 günü göreve başladı. Muhalefet Partisi'nin İstanbul Şubesi Başkanı'nın "Mustafa Kemal Paşa'yı istiyorsanız Halk Partisi'ne gidiniz, halifeyi istiyorsanız bizim partiye geliniz" dediği duyulmuştu. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi bu söylentiyi kesin bir dille yalanladı. Bir etkisi olmadı. O değilse bir başkası söylemiştir diye düşünülüyordu. Mahkeme bu partiyle ilgilenmeye karar verdi. Bu parti için hayırlı bir işaret değildi. Muhalif partiden Manisa Milletvekili Abidin Bey, mecliste rastladığı Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey'e hırçın bir sesle "Gazeteleri niye kapattınız Mahmut Esat Bey?" diye sordu. Mahmut Esat Bey durdu, gülümsedi. "Senin bile anlayacağın biçimde anlatayım. Kapattık çünkü Cumhuriyet'in sağladığı özgürlükle Cumhuriyet'i yıkmaya çalışıyorlardı." Başıyla selam verdi, yürüyüp gitti. Dipnot, Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanılarak 6 Mart günü Tevhid-i Efkar, Son Telgraf, İstiklal Gazeteleri, Aydınlık, Orak Çekiç ve Sebil-ül Reşat dergisi kapatılmıştı. Soruşturma açılması olasılığı belirince sol dergilerin yazarları Doktor Şefik Hüsnü, Nazım Hikmet ve Hasan Ali Ediz yurt dışına kaçarlar. Kalanlardan S. Celal Antel, Şevket Süreyya Aydemir, Nizamettin Nazif ve benzerleri tutuklanır. Aralarında 15'li tıbbiyeli vardır. Ankara İstiklal Mahkemesi'ne verilirler. Mahkeme 18 kişiye 7-15 yıl arasında hapis cezaları verir. 1926 yılı Cumhuriyet Bayramı'nda serbest bırakılacaklardır. 1 Nisan'da Adana'da çıkan Sayha ile Trabzon'da çıkan İstiklal gazeteleri, 15 Nisan'da İstanbul Tanin gazetesi kapatılacak. Ankara İstiklal Mahkemesi Hüseyin Cahit Yalçın'ı ömür boyu sürgün cezasına çarptırmıştır. Çorum'da. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt 3, sayfa 126-127. Resimli Hafta dergisi de kapatıldı. Zekeriya Sertel ve Cevat Şakir Beyler tutuklandılar. Cevat Şakir Bey bir hikayesinden dolayı 3 yıl Bodrum'a sürgün edildi. Bu karar Bodrum ve Türkiye için büyük bir talih oldu. Bodrum'u ve Halikarnas balıkçısını kazandık. Zekeriya Sertel'in cezasını Sinop'ta çekmesi uygun görüldü. Her ikisinin cezaları da 1,5 yıl sonra affedilir. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi. 1. cilt sayfa 128-131. Ayrıca Halikarnas Balıkçısı Mavi Sürgün, Bilgi Yayın Evi Ankara 2008. Sadi Borak, Halikarnas Balıkçısı ve Bir Duruşmanın Öyküsü, Bilgi Yayın Evi Ankara, sayfa 202, Zekeriya Sertel Hatırladıklarım, sayfa 125 ve devamı. Müttefikler Türkiye'ye küçük devlet muamelesi yapmak için diplomatik ilişkilerin elçi düzeyinde kurulmasını kararlaştırmışlardı. Ama birçok ülke Türkiye ile ilişki kuruyordu. Sayıları 20'yi geçmişti. Diplomatlar arasında önde olmayı sağlamak için elçi düzeyini büyükelçi düzeyine yükseltmeyi öfke içinde zorunlu gördüler. Ne var ki İngiliz, Fransız ve İtalyan büyükelçileri, onları izleyecek olan Japon ve ABD büyükelçileri de İstanbul'da oturacaklar, yılda bir iki kez Ankara'yı ziyaret edeceklerdi. Ankara'da sadece diplomatik bir temsilci bulundurulacaktı. Bu kararlarını 1 Mart 1925 tarihinde Ankara'ya bildirmişlerdi. Normal ilişkiyi ancak bu şartlarla başlatacaklardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini boykot ediyorlardı. Diplomasi tarihinde rastlanmamış bir olaydı. Önce İtalyan Büyükelçisi İsmet Paşa'nın Lozan'dan iyi tanıdığı Signor Montagna'ya güven mektubunu sundu. İsmet Paşa'yı ziyaret etti. İsmet Paşa kendisine ne zaman Ankara'ya taşınacağını sordu. Signor Montagna çok duyarlı bir diplomattı. Bu soruyu bir baskı olarak değerlendirdi. İngiliz Büyükelçisi Mr. Lindsay 15 Mart'ta 5 kişilik maiyetiyle Ankara'ya geldi. Ertesi gün Cumhurbaşkanı tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı protokol birimince düzenlenen kabul töreninde Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'la bulundu. Güven mektubunun Cumhurbaşkanı'na sunulması töreni kısa sürdü. Mr. Lindsay, Cumhurbaşkanı önünde rahat, gevşek hareket etmek istiyordu. Açıkçası usturuplu bir küçümseme niyetindeydi. Niyeti kursağında kaldı. Karşısında redingot giymiş, astragan kalpaklı, genç, dinç, çok kararlı, çok ciddi, çok etkileyici bir devlet başkanı vardı. Havası, tutumu, duruşu, bakışı karşısında en küçük bir çizgi dışı harekete imkan yoktu. Törenden sonraki sohbet bölümü çok kısa sürdü. Gazi sohbeti uzatmadı, dedi ki, "Kısa zamanda Ankara'ya kesin olarak yerleşeceğinizi ümit ederim." Büyükelçi gelmeyeceklerini söyleyemedi. "Arsa arıyorum Cumhurbaşkanı Hazretleri," diye yanıt verdi. Sonra da istasyondaki yataklı vagona döndü birkaç gün kalmak için. Arsa arayacaklardı. İtalyan Büyükelçisi hemen ziyaretine koştu. Çok kırgındı. İsmet Paşa Ankara'ya ne zaman taşınacağını sorarak kendisine baskı yapmıştı. Buna katlanamazdı. Bu durumu kendi bakanlıklarına çok ağır baskı olarak rapor edeceklerdi. Mr. Lindsay birkaç gün Ankara'yı dolaştı. Şehrin ne yana doğru gelişeceğini iyi tahmin etti. Çankaya Köşkü'ne yakın Hacı Kerim Efendi'ye ait bir arsayı beğendi. Son gün veda etmek için uğradığı Dışişleri Bakanı ile konuşurken beğendiği arsa hakkında bilgi verdi. Ayrıca Ankara'ya taşınmaları hakkında yaptıkları ağır baskıya da itiraz etti. Tehdit savurmayı da ihmal etmedi. Eğer elçilik Ankara'ya taşınmak zorunda kalırsa, Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiliği elçilik düzeyine indirmeye kararlıydı. Dipnot Bilal Neşimşir, Ankara Ankara, sayfa 298-301. Elçiyi sabırla dinleyen Tevfik Rüştü Aras yanıt vermedi. Ağırbaşlı bir sesle başsağlığı diledi. Mr. Lindsay'in haberi daha öğrenemediği anlaşılıyordu. Şaşkın baktı. İstanbul-Ankara kavgasını açan, bu kabalığı, skandalı, nezakete aykırı tavrı başlatan Lord Curzon ölmüştü. Mr. Lindsay bembeyaz kesildi. Ah, olamaz. Kimse Lord Curzon gibi inatçı, pervasız, küstah olamazdı. Belki bir süre direnebilecekler ama sonunda Ankara'ya taşınmak zorunda kalacaklardı. Doğu Dersim ağaları Diyarbakır'a gelerek hükümete bağlılıklarının sürdüğünü bildirdiler. Aralarında hepsinden daha saygın olan Seyit Rıza yoktu. Çok zorda kalmadıkça hükümetin ayağına gelmezdi. İleride Dersim'in de devletin de başına çok dert açacaktı. Batı Dersimliler kuşatma hareketine yardımcı olmak üzere Erzurum-Erzincan yakınındaki birliklere yeni gönüllüler yolladılar. Dipnot Behçet Cemal, sayfa 65-66. Şeyh Said Efendi bütün çabalarına rağmen Dersim ve Muş beyleri ve ağaları ile bu aşiretlerin çoğunu isyana katmayı başaramamıştı. Ordu son hazırlıkları yapıyordu. Fransızlar Suriye sınırına yakın ve işletmeleri altındaki kısa yoldan geçişe izin vermiş, demiryolu ile beklenen tümenler de Nusaybin'e gelmişlerdi. Beklemeden yürüyüp Ergani ile Diyarbakır arasına yerleşeceklerdi. Yolların uzaklığı ve mevsim biraz zaman almıştı. 24 Mart 1925'te isyan bölgesi dört yanından çevrilmişti, harekat başladı. İsyana karışmayanlar korunacak, teslim olanlar adalete verilecek, karşı koyanlar temizlenecekti. Bu bilgiler ulaşılabilen en küçük köylere kadar bildirilmiş, isyan bölgesine de duyurulmuştu. Dipnot, Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar Genelkurmay'ın 9 Mart günlü genelgesi sayfa 122. Amaç çemberi daralta daralta isyancıları Lice, Bingöl, Genç üçgeni içinde kıstırmaktı. Birlikler ayrı yürüyüp birlikte vuracaklardı. Dört yandan Lice, Bingöl, Genç üçgenine doğru büyük yürüyüş başladı. Acemi, yeterli eğitilmemiş askerler üzerinde etkili olan dini deyimler, işlenmiş bayraklar, dini içerikli bağırışlar bu askere hiç etki yapmıyordu. İsyancıların dini ve din simgelerini hainlik için yem olarak kullandıklarını öğrenmişlerdi. Hiçbiri isyancılardan daha az Müslüman değildi. Basıyorlardı hain sahtekarlara kurşunu. Hava soğuktu, kar yağışı zaman zaman tipiye dönüyordu. Erzurum'dan güneye inen 12. tümen kısa bir çarpışmadan sonra Vartu'ya girdi. Malazgirt'e kadar yayılmış yağmacıları temizledi. Doğuya giden yolları kapadı, yüzünü batıya çevirdi. Tümen doktoru yaralı isyancılardan birinin daha yarasını temizlerken yaralı genç doktora şaşarak bakıyordu. Hasta bakıcı temiz bir bezle doktorun terini sildi. Bu iyileştirmeye çalıştığı belki 20. isyancıydı. Öteki yaralılar gibi bu da doktor görmemişti. Herhalde asker kaçağıydı. Tek kelime Türkçe bilmiyordu. Ara sıra soluk bir gülümseme beliriyordu yüzünde. Doktor hasta bakıcıya sordu. Bu herif niye gülüyor ikide bir sence?
Bence galiba bu Türkler aptal diye düşünüyor.
Neden?
Akıllı millet düşmanının yarasını iyileştirmek için çırpınır mı diyordur içinden.
Doktor gülmedi. İnşallah buralarda birçok okullar açılır. Bunlardan da doktor yetişir. O zaman bir doktor için kimsenin düşman olmadığını anlarlar.
Bitlis'e geri dönen alay isyancıların güneye kaçmalarını önlemek için Bitlis'in kuzeyine yayılmış, karda oyulmuş siperler içinde tetikte bekliyordu. Aynı anda Elazığ'dan doğuya da ilerleme başlamıştı. İsyancılar bunaldılar. Üzerlerine tümenler geliyor, top ateşi altında yanıyorlardı. Tepelerinde bomba atan uçaklar dönüp dolaşıyorlardı. Ergani ile Diyarbakır arasına yerleşen tümenler ile Diyarbakır'da toplanmış piyade ve süvariler de güneyden kuzeye doğru harekete geçmişlerdi. Ateş çemberi ortasında kaldıklarını kestirenler dağlara çekilmeye başladılar. Kaçmayıp inatla dövüşenler, karşı saldırıya geçenler de vardı. Ama bunlar da sonunda ya teslim oluyor ya dağlara kaçıyorlardı. Düzenli seferberlik yapmış bir ordunun ne demek olduğunu yeni anlamaktaydılar. Çember her gün biraz daha daralıyordu. 31 Mart'ta Hani, 1 Nisan'da Lice ve Silvan, kaptırılan toplarıyla makineli tüfeklerle birlikte geri alındı. 5 Nisan'da Palu, Piran alındı. Çapakçur, Bingöl sarıldı. Ertesi gün geri alınacaktı. İsyancılarla işbirliği yapan yöneticiler tutuklanıyorlardı. Bütün birliklerin isteği Şeyh Said Efendi'yi canlı olarak yakalamaktı. Bu amaç sessiz bir yarış sürüyordu. Erişilmez, dokunulmaz, yenilmez, keramet sahibi sanılan koca şeyhler yakalanmamak için kaçıyorlardı. Nereye kadar kaçabilirlerdi ki? 5 Nisan sabahı Doğu İstiklal Mahkemesi Ankara'dan trenle ayrıldı. Başkan Masar Müfit Kansu, Savcı Süreyya Örge Evren, üyeler Ali Sahip Ursavaş ile Müfit Özdeş'ti. Yozgat Milletvekili Avni Doğan da yedek üye seçilmişti. Yanlarında katipler ve polisler vardı. Sıkı yönetim bölgesiyle ilgili olaylara ve Şeyh Said isyanına bu mahkeme bakacak, isyancıların cezalarını bu mahkeme verecekti. 12 Nisan'da Diyarbakır'da olacaklardı. Bugün meclisin gündeminde bir kanun tasarısı vardı. Tasarıda memlekette şeker fabrikalarının kurulmasını teşvik edici, pancar üretecek köylüleri koruyucu önlemler ayrıntılı olarak düzenlenmişti.
Dinleyici balkonunda Uşaklı Nuri Efendi, yani Nuri Şeker ile cesur arkadaşları vardı, heyecan içindeydiler. Gazi'ye, İsmet Paşa'ya ve ilgili bakanlara güvenerek fabrikanın yerini satın almışlardı. Demir yolunun yanında, şehirden uzak olmayan bir yerdeydi. Bu girişim yeni bir girişime daha yol açmıştı. Bazı bankalar ile Trakya illeri özel idareleri ve kimi özel kişiler yeni bir şeker fabrikası daha kurmak amacıyla bir araya gelmişlerdi. Fabrikayı Alpullu'da kurmayı düşünüyorlardı. Dinleyici balkonunda bu girişimin temsilcileri de bulunuyordu. Onlar da kanunun çıkmasını dört gözle beklemekteydiler. Tasarıya sıra öğleden sonra üçüncü oturumda geldi. Kanunun geneli hakkında Besim Atalay kısa övücü bir konuşma yaptı. Tasarı 13 maddeydi. Maddeler hakkında görüşme olmadı. Yararlı tasarı kısa sürede oy birliğiyle kanunlaştı. Dinleyici balkonundan alkışlar, teşekkürler yükseldi. Kanun beklediklerinden çok daha iyiydi. Devlet sözünü tutmuştu. Şimdi fabrikayı yapmak ve işletmek gerekiyordu. Dipnot 2. Dönem Tutanak Dergisi 17. Cilt Sayfa 98-100. Gazi ve İsmet Paşa gündüzleri türlü sorunlarla uğraşıyor, geceleri Fevzi Çakmak ile Genelkurmay'da harita başında toplanıp gelişmeler hakkında bilgi alıyor, görüşüyorlardı. Olayları adım adım izlemekteydiler. Gazi Paşa, bir ordunun başarılı olması doğru haber almasına bağlıdır dedi. Doğru, yeterli haber alma devlet için de çok önemli. Haber alma hizmetini şimdi biraz ordu, biraz polis yapıyor, yeterli mi? İsmet ve Fevzi Paşalar birlikte yanıtladılar, hayır. Şeyh Said isyanı hazırlıkları hakkındaki birçok bilginin önemsenmeyip idari kademelerde kaldığı ortaya çıkmıştı. Yunanistan'da nüfus değişimi yürümekteydi. Bu arada göçmenler arasında bazı bozguncuların dolaştığı, gelenleri kışkırttıkları öğrenilmişti. Ama bu konuda da yeterli bilgi elde edilememişti. Vakit geçirmeden modern bir haber alma örgütü kurulmasına karar verildi. Bu işi ele almaya ancak sıra gelmişti. Hazırlık yapmayı Genelkurmay üstlendi. Dipnot, modern bir haber alma örgütü kurmak masraflı, zor ve uzun bir işti. O nedenle de bu konu ele alınamamıştı. Haber alma örgütü MAH, şimdi MIT, 6 Ocak 1926'da görevine başlayacaktır. 1926 yılında MAH başkanlığındaki personel sayısı 10 kişi kadardı. MIT resmi web sitesi MIT tarihi bölümünden yararlanarak. Bu örgüt Türk tarihinde kurulan ilk haber alma örgütüdür. Teşkilat-ı Mahsusa'yı ilk haber alma örgütü olarak niteleyenler var. Teşkilat-ı Mahsusa kendine özgü, değişik, duruma göre türlü görevlerle görevlendirilen Enver Paşa'ya bağlı bir örgüttür. Haber alma örgütü olarak nitelemek doğru olmaz. Teşkilat-ı Mahsusa'nın bir gün gerekir diye Anadolu'nun bazı yerlerinde, mesela Salihli'de para ve cephane sakladığı gibi iddialar ya da yakıştırmalar var ki tümüyle gerçeğe aykırıdır, şehir efsanesidir. Salihli'den başka bir yerden söz eden belge, tanık, olay gösteren de yok. Salihli'deki yer Kuşçubaşı Eşref Bey'in çiftliğidir. Orada ne bol para bulunuyordu ne de bol silah. Kuşçubaşı Eşref Bey hain olarak 150'likler arasında yurt dışına çıkarılacaktır. Yararı değil, zararı dokunmuştur. 7 Nisan günü İsmet Paşa meclise bilgi sundu. Askeri hareketin nasıl geliştiğini anlattı. Direnenlerin çoğu dağlara çekiliyorlardı. Silah altına koşanlar için dedi ki, "Cumhuriyetin evlatları cumhuriyetin tehlikede olduğunu gördükleri anda kesinlikle hızla ve bilinçle hareket etmişlerdir. Hepsini takdir ve şükranla anarım." Sevgi sesleri ve alkışlar salonu doldurdu. Meclis toplantısından sonra Siirt Milletvekili Mahmut Bey direksiyon binasını Gazi'ye ziyarete geldi. Olaylar çok canını sıkmış, rengi kaçmıştı. "Birkaç arkadaş bir araya geldik," dedi. "Çok konuştuk, uzun uzun dertleştik. Güya çözümler, önlemler saptayıp size sunacaktık. Biz daha laflarken bu olay patlak verdi. Yüzyılların birikimi bu. O bölgedeki şeyhlerin medreseleri ve tekkeleri yobazlık ve hurafe üretir. Misyoner okulları ve İngilizler de arkalarında ayrılık ve düşmanlık ocakları bırakmışlardı. Yobazlık bu ocakları ateşledi." Gazi'nin de canı sıkkındı. "Ordu şimdi o kışkırtıcıları, yalancıları kovalıyor. Hiçbirine acımıyorum. Kandırıp ayaklandırdıkları insanlara yanıyorum. Bunlar belki de benim 1916'da Silvan'da, Bitlis'te, Ergani'de, Maden'de, Palu'da gördüğüm 8-10 yaşındaki ayakkabısız, okulsuz, sevimli çocuklardır. Ordu da bizim, bunlar da. Hepsi bizim insanımız. Allah milleti ve vatanı parçalamaya çalışan, kanla beslenen hainlerin cezalarını versin.
Vermek üzereydi. Çünkü doğuya, yani 12. tümenin kucağına doğru gidiyorlardı. Şeyh Said Efendi'nin bacanağı emekli binbaşı Kasım Bey teslim olmayı önerdi. İsyan boyunca hükümetle orduyla haberleşmişti. Kürt asıllı bir yurtsever olarak bu gerici, bölücü, parçalayıcı isyanı lanetlemekteydi. Şimdi şeyhin hesap vermesi için orduya sağ olarak teslim olmasını sağlamaya çalışıyordu. Teslim önerisine şeyhin damadı Şeyh Abdullah da katıldı. Şeyh Efendi hala İran'a kaçmayı ümit etmekteydi. Teslim olmayı reddetti. Oysa artık ne İran'a kaçabilirdi ne Suriye'ye, iyice sarılmışlardı. Dipnot: dövüşmeye inatla devam eden isyancılar yok değildi. Silvan'a yaklaşan 12. alaya baskın verdiler. Hayli kayba uğrattıkları anlaşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 136-137. 14 Nisan'da Bitlis'te ve İstanbul'da 3 önemli olay oldu. Sabah saat 5.30'da Bitlis Harp Divanı'nın verdiği karar yerine getirildi. Kürt İstiklal Derneği kurucuları Cibranlı Albay Halit Bey, eski Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey, kardeşi Teğmen Ali Rıza, damadı Faik Bey ve Molla Abdurrahman Efendi kurşuna dizildiler. İstanbul'da Seyit Abdülkadir Bey ile ilişkili olduğu kimseler sıkı bir biçimde izleniyorlardı. Ankara isyanla ilgileri dolayısıyla bunların tutuklanıp belgeleriyle birlikte Diyarbakır'a yollanmasını emretmişti. Sabah erkenden Seyit Abdülkadir Bey, oğlu Seyit Mehmet, Kör Sadi, Bitlisli Kemal Feyzi ve bazı sanıklar Emniyet Müdürlüğü'nün ekiplerince hiç beklemedikleri bir anda tutuklandılar. Polislerin gözetiminde Haydarpaşa'dan trenle yola çıkarıldılar. Diyarbakır'da Doğu İstiklal Mahkemesi'ne hesap vereceklerdi. Üçüncü olay iç siyaset bakımından önemliydi. Ankara İstiklal Mahkemesi'nin verdiği emir üzerine de Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin İstanbul'daki şubelerinde polis tarafından arama yapılacaktı. Arama sabahleyin başladı. Birçok belgeye el konuluyor, torbalara dolduruluyordu. Oh, partinin suyu ısınıyordu galiba. Dipnot: Tanin gazetesi arama haberini baskın olarak niteledi. Zaten İstiklal Mahkemesi ile hafiften alay eden yazılar çıkıyordu gazetede. Takrir-i Sükun Kanunu'nu protesto etmişti. Yazı işleri müdürleriyle Hüseyin Cahit Bey tutuklanarak Ankara'ya getirtildi. Mahkeme Cahit Bey'i suçlu buldu ve sonsuz sürgün cezasına çarptırıldı. Bu cezayı Çorum'da çekmesi kararlaştırıldı. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, sayfa 366-373. Bir de dış gelişim oldu. Güneydoğu'da büyük bir askeri kuvvet toplanmıştı. İngiltere bir anlaşmazlık halinde bu kuvvetin Musul'a yürümesi olasılığını dikkate aldı. Musul sorununun sonuçlanmasını türlü diplomatik çabalar ve etkilerle ileriye erteletti. Seferberliğin bitmesini, kuvvetlerin yerlerine dönmelerini bekleyecekti. 14 Nisan gecesi Şeyh Said Efendi ve yanında kalanlar Murat suyu üzerindeki Abdurrahman Paşa Köprüsü'ne ulaştılar. Bir kısmı saklanabilecekleri ümidiyle ayrılıp dağlara kaçmış, sayıları azalmıştı. Köprüyü geçmek için sabahı beklediler. Gün ağardı, karşı tarafta kimse görünmüyordu. Derin bir sessizlik vardı. Köprüden karşıya geçtiler. Birdenbire 12. tümene bağlı bir müfreze belirdi. Yayılarak yaklaştı. Tam zamanında gelmişti. Bir çatışma çıkmadan teslim oldular. Şeyh Said Efendi'nin heybesinde ve hurcunda birçok belge ve 4500 altın vardı. Dipnot: Bunlar 35 kişiydi. Teslim olan ve yakalanan başka şeyhler, ağalar ve beyler ile sayıları artacak, 81'e çıkacaktır. Teslim konusunda Kasım Bey'in ayrıntılı ifadesi için Uğur Mumcu Kürt İslam Ayaklanması, sayfa 104-113. Şeyh Said Efendi'nin heybesinde ve hurcunda 4500 altın vardı. Hasenan'da Halit Bey İran'a kaçmayı başarır. Varto'ya getirildiler. 15 Nisan 1925. Yollar güven altına alınınca Diyarbakır'a yollanacaklardı. Hükümet bir bildiri yayımlayarak Şeyh Said'in ve isyan öncülerinin yakalandığını açıkladı. İsyanı bastırma hareketinin ilk aşaması sona ermişti. Bildiri büyük memnunluk uyandırdı. Silahlı bölücü irtica yenilmişti. Şimdi isyan bölgesi taranacak, direnenlerle çatışılacak, kaçaklar yakalanacak, silahlar toplanacaktı. Bu işlem iş bitene kadar sürdürülecekti. Seferberlik dolayısıyla silah altına alınanlar 1 Haziran'da terhis edileceklerdi. Bu isyan büyük bir talihsizlik olmuştu. Can, kan, para ve zaman kaybına yol açmakla kalmamış, birlik duygusunu da yaralamıştı. Dipnot, Şeyh Said isyanından önce 4 isyan, Ali Batı, Cemil Çeto, Milli Aşireti, Koçgiri tarihe gömülmüş sorun edilmemişti. Ama Şeyh Said isyanı olmamış sayılacak, unutulacak bir olay değildi. Güven duygusunu yaraladı. Bu isyan dini, rengi ağır basan ilk ayrılık girişimiydi. Cumhuriyet vatanın bütünlüğünü elbet koruyacaktı. Kahvenin kuytu köşesine çekilmişlerdi. Biri öfke içinde, "Tövbe," dedi, "iki ayda yenildiler, yakalandılar, bittiler." Arkadaşı içini çekti. Olacağı buydu. Orduyla baş edilir mi? Bir çocuk bile bilir bunu. Daha kestirme çareler bulmak lazım. Türk Hava Kurumu ordunun uçak gücünü arttırmak için büyük bir kampanya düzenlemişti, bağış topluyordu. 100 lira bağışlayanlara bronz, 500 lira bağışlayanlara gümüş, 1000 lira bağışlayanlara altın madalya verilecekti. Kampanyanın duyurulmasında basının büyük yardımı oldu. Ankara'ya yakın birkaç ilde çift kanatlı bir uçak bildiriler attı, heyecan uyandırdı. Yoksul millet bu kampanyaya şaşılası bir ilgi gösterdi. Kenarda köşede biriktirdiği parasını koşup kurumun şubesine yatırdı. Tıpkı donanma cemiyetinin İngiltere'ye ısmarlanan gemiler için açtığı kampanyaya gösterilen ilgiye benziyordu. Askerlik yapanlar uçağın önemini biliyorlardı. Orduyu desteklemeyi yurttaşlık görevi bildiler. İlk şaşırtıcı yardım Adana'nın Ceyhan ilçesinden geldi. 10 bin lira yollamışlardı. İtalya'ya A300-4 tipi bir uçak ısmarlandı. Uçak Haziran ayının ortasında Ankara'da olacaktı. Dipnot, bir altın lira o tarihte ortalama 6.60 liraydı. 10 bin lira 1500 altın liradan fazla bir paraydı. Doğu İstiklal Mahkemesi valiliğin bir katına yerleşti. Askerler İstiklal Mahkemesi'nin yetkisine giren olayların dosyalarını İstiklal Mahkemesi'ne devrettiler. Derledikleri ek bilgileri de savcılığa vereceklerdi. 14 Nisan günü İstiklal Mahkemesi'nde ilk olarak Siverekli Şeyh Eyüp ile Diyarbakırlı Doktor Fuat'ın duruşmaları başladı. Elde edilen belgeler arasında bulunan mektuplar suçlarını kanıtlıyordu. İkisi de suçlu görülerek idama mahkum edildi. Salonun dinleyiciler bölümü doluydu. Kararı alkışlarla karşıladılar. Dipnot: A. Süreyya Örge Evren, Şeyh Said İsyanı sayfa 104-110'da ilk mektup ve öteki bilgiler yer alıyor. Hani Nahiye Müdürü Hüsnü Bey'in ifadesine göre Şeyh Said Efendi kendisine şöyle demiş: "Ben bu işe Allah tarafından memur edildim." Sayfa 116. 17 Nisan sabahı 3 vagonlu özel bir tren Ankara'dan hareket etti. Demir yolcular lokomotifin göğsünü defne dalları ve bayraklarla süslemişlerdi. Vagonlardan biri salonluydu. Makinistten şef trene kadar bütün personel Türktü. Seferle ilgili belgeler artık Fransızca değil, Türkçeydi. Dipnot: Yabancı şirketlerden kalma kurallar gereği demir yolları seferleri ile ilgili bütün belgeler, işlemler Fransızcaydı. Türkçe'ye dönüştürülüyordu. Eski yazıda başka sorundu. Yeni harfler bu sorunu kökünden çözecekti. Trende Başbakan İsmet Paşa, Bayındırlık Bakanı Süleyman Sırrı Bey, bazı milletvekilleri, Genel Müdür Beyiş Erkin Bey, demiryolu yöneticileri vardı. Günlerin yorgunluğunu ve sıkıntısını silen bir sevinç içindeydiler. Geniş hat Kızılırmağı aşıp Yahşı Han'a ulaşmıştı. Demir yolu yapımını günü gününe izleyen başbakan, "Hemen gidelim, emeği geçenleri kutlayalım," demişti. Hat genişletilmiş, Kayaş ve Elmadağ istasyonlarından sonra Irmak ve Yahşı Han istasyonları da yapılmış, telgraf hatları çekilmişti. Dar hattın geniş hatta dönüştürülmesi basit bir işlem değildi. Yol bütünüyle yeniden elden geçirilmiş, zemin geniş hatta göre güçlendirilmiş, tüneller genişletilmişti. Yenilenmekte olan köprüden geçmeden önce duruldu, bir anı fotoğrafı çekildi. Sonra tren köprüden ağır ağır geçti. Yahşı Han istasyonunda durdu. Mühendisler, ustalar, işçiler, demir yolcular ve köylüler istasyonda toplanmışlardı. Burası milli mücadele sırasında Orta Anadolu'dan ve doğudan gelen bütün malzemenin toplandığı, sonra da oyuncak vagonlarla ana ikmal merkezi olan Ankara'ya sevk edildiği yerdi.
O zamanlar Yahşi Han Ankara dar demir yolu hattına can damarı deniliyordu. Dipnot, Sakarya Savaşı sırasında orduyu ayakta tutan ikmal akışı Yahşi Han'da başlayıp Polatlı'da sona eriyordu. Yahşi Han'a bu büyük anıyı canlı tutacak bir anıt, bir yazıt dikmek gerekmez mi? Biz neden tarihimize bu kadar ilgisiziz? Kırıkkale Üniversitesi bu görevi yerine getiremez mi? Üniversitelerin milletlerine, tarihlerine borçları vardır. İsmet Paşa eski açık dekovil vagonlarından birinin üzerine çıktı, özetle dedi ki: "Efendiler, Büyük Millet Meclisi bu hattı yapacağız derken Türk milletinin kabiliyetine güvenmiştir. Fen insanlarımızı, mühendislerimizi bütün içtenliğimle kutlarım. Bu sınavdan başarıyla çıkmışlardır. Bugün Yahşi Han'da bulunuyoruz. Mühendislerimiz belki ilerideki istasyonları düşünüyorlar. Kendilerini oraya kadar güvenle izleyeceğiz. Bütün memleketi baştan başa demirlerle örülmüş görmek en büyük azmimizdir." Dipnot: Ümit Sarıaslan, Demir Ağlardan Örümcek Ağları'da, sayfa 126-132. İsmet Paşa demiryolu yapımı için yabancılarla yapılan görüşmelerde yabancı şirketlerin kabul edilemez şartlar ileri sürdüklerini anlattıktan sonra diyor ki: "Bu görüşmeler esnasında o halde biz kendi kaynaklarımız ve kendi vasıtalarımızla yapmaya çalışacağız" dediğimiz zaman hayretle gözlerini açıp bize bakıyorlardı. Ve içimizdeki tecrübeli siyaset adamları aklımızın dengesi yerinde olup olmadığını ara sıra yoklamaya çalışıyorlardı. Harpten çok kararlı çıkmış olduğumuz ve memleketin bütünlüğünü buna bağlı gördüğümüz için işin peşini bırakmadık ve hakikaten demir yollarımızı kendi mühendislerimizle dışarıya borçlanmadan yaptık. İsmet İnönü Hatıralar 2. Cilt Sayfa 264. Bayraklarla süslü Yahşi Han istasyonu hizmete, yol işletmeye açıldı. Son olarak Yahşi Han'daki yeni genişletilmiş ve son biçimi verilmiş tünelin girişinde bir anı fotoğrafı daha çekildi. Bu tünel Sivas'ın, Erzurum'un, Kars'ın kapısıydı sanki. Başka çılgın hayaller de vardı. Kayseri'yi Ulu Kışla'ya, Ankara'yı Zonguldak'a, Sivas'ı Malatya'ya, Elazığ'a, Elazığ'ı da bir kolla Muş'a, Tatvan'a, bir kolla Diyarbakır'a bağlamak. Alay edenlere şöyle diyeceklerdi: "Hiçbir şey Sakarya Savaşı'nı kazanmaktan daha zor, daha imkansız olamaz." Dipnot: 20 Nisan 1925 günlü kararla hükümete mülki idarede değişiklik yapma yetkisi verilmişti. Ertesi yıl birçok yerlerin bağlantısı değiştirildi. 11 il lağvedildi. Mülki idare teşkilatı 63 il, 343 ilçe ve 691 nahiye olarak düzenlendi. Bilal N. Şimşir, Kürtçülük 2, sayfa 305.